Şizofren, John Katzenbach, 41. ayrım. Ama bir fısıltı havayı yarıp geçti, hemen arkamda tısladı. Senin hatırın için işleri kolaylaştıracağım mı sanmıştım. Arkamı dönmedim, meleğin hem orada olduğunu hem de olmadığını biliyordum. Hayır dedim yüksek sesle. Kolaylaştıracağını sanmamıştım. Ama gerçeği fark etmem biraz vakit aldı. Lucy, Francis'in yatakhaneden çıktığını, göz önünde tutması için yolladığı adamın değil, başka birinin peşine takılmış olduğunu gördü. Francis'in benzinin solmuş olduğunu, yaptığı işe çivilenmişçesine odaklandığını, kalabalık koridorda yemek öncesi yapılan yarım adımlı do-si-do dansın neredeyse farkına bile varmadığını gördü. Ona doğru uzun adımlarla ilerledi, sonra durdu, içinde bir yerlerde Seabird'ün mantıklı bir sebepten dolayı böyle davrandığını biliyordu. İki adam ortak salona girdiklerinde Lucy onları gözden kaybetti. Tam oraya manevra yapacaktı ki Bay Evans'ın kulaklarından dumanlar tüterek kendisine doğru geldiğini gördü. En sevdiği kemik ağzından alınmış bir köpek gibi vahşi vahşi bakıyordu adam. Haydi bakalım dedi öfkeyle. Umarım memnun olmuşsunuzdur. Hademelerimden birinin bileği çatladı, revire kaldırıldı. Williams'tan 3 hastayı naklettirmek, birini de en azından 24 saatliğine, belki de daha uzun bir süreliğine bağlatıp tecrit hücresine koydurmak zorunda kaldım. Bir binada patırtı ve karışıklık çıktı. Nakledilenlerden biri muhtemelen büyük risk altında. Çünkü yıllarca o yatakhanede kaldıktan sonra hiçbir suç işlemeden yer değiştiriyor. Kavgaya kazara karıştı ama sonunda tehdit ediliyordu. Umarım bu yaptığınızın hastaların gelişimini ne kadar gerilettiğinin, özellikle de kaldıkları yeri ancak kabullendikten sonra başka bir binaya atılıveren hastalar için ne kadar tehlikeli olduğunun farkındasınızdır. Lucy ona soğuk soğuk baktı. Bunları benim mi becerdiğimi düşünüyorsunuz? Evet dedi Evans. Lucy alayla sandığımdan da zekiymişim ya dedi. Bay Kötü burnundan bir nefes verdi, yüzü kızardı. Kontrol ettiği, dikkatle dengelediği, dünyanın herhangi bir şekilde bozulduğunu görmekten hoşlanmayan bir adamın yüzüydü bu. Öfkeyle, düşünmeden bir cevap vermeye başladı. Fakat sonra Lucy'nin çok huzursuz edici bulduğu bir surette kendini tutup, çok daha kendine hakim bir biçimde konuşmayı başardı. Hatırladığım kadarıyla dedi Bay Kötü ağır ağır, sizin bu tesiste kalma ve çalışma şartınız düzeni bozmamaktı. Dikkat çekmemeyi ve işlemekte olan tedavi programlarını bozmamayı kabul etmiştiniz diye hatırlıyorum. Lucy cevap vermedi ama Bay Evans'ın imasını anlamıştı. Bay Kötü, ben öyle anlamıştım diye devam etti. Fakat yanılıyor olabilirim tabii. Lucy, hayır doğru hatırlıyorsunuz dedi. Özür dilerim, tekrarlanmayacak. Bunların yalan olduğunu biliyordu. Ancak görünce inanırım dedi. Ayrıca sabah hastalarla görüşmeye devam etme niyetinde olduğunuza inanıyorum. Öyle. Görürüz dedi Bay Kötü. Bu gayet açık, tehdit hala havada asılıyken arkasını döndü ve ön kapıya gitmeye başladı. Bir iki adım attıktan sonra durdu. İtfaiyeci Peter'a nezaret etmekte olan koca karayı görmüştü. Psikolog Peter'ın ellerinin öncekinin aksine bağlı olmadığını hemen fark etti. Onlara el sallayarak hey diye seslendi. Durun bakayım orada. Dev cüsseli hademe durdu. Yatakhane yöneticisine döndü. Peter de durakladı. Neden kelepçe takmıyor diye bağırdı Bay Evans öfkeyle. Bu adamın bu binadan elleri ve ayakları kelepçelenmeden çıkarılması yasak. Kurallar böyle. Koca karı başını salladı. Doktor Gould değil, sorun yok dedi. Ne? Koca kara, Doktor Gould Tilil derken sözü kesildi. Yalan söylüyorsun. Bu adam mahkeme emriyle burada. Ciddi bir saldırıyla ve adam öldürmekle suçlanıyor. Sorumluluğumuz? Öyle dedi ama. Hemen gidip kontrol edeceğim. Hemen. Evans döndü, ön kapıyı seyirterek iki adamı geride bıraktı. Önce anahtarlarını tutamadı. Yanlış anahtarı kilide sokunca küfretti. İkincisi de uymayınca daha da ağır küfretti, sonunda vazgeçti. Kamburunu çıkararak ofisine yürüdü, giderken önüne çıkan hastaları dağıttı. Amherst'in yeni sakini tıknaz adam hastaları yara yara ilerlerken, Francis de onun peşinden gidiyordu. Bu adamın dudağını kaldırarak başını hafifçe yana yatırışında, beyaz dişlerini sergileyişinde, omuzlarını öne atışında, dövmelerle dolu kollarını bel hizasında sallayışında, hep diğer hastaları bir yana çekilmeye ikaz eden bir şeyler vardı. Yırtıcı hayvan gibi meydan okuyarak yürüyordu Amherst'te. Ortak salona, araziyi değerlendiren saha memuru gibi uzun uzun baktı. Odada kalmış birkaç hastaya da köşelere büzüldü. Ya da göz temasından kaçınmak için eski tarihli dergilerin ardına sığındı. Tıknaz adamın hoşuna gitti bu. Baş belası kabadayı mevkiini sağlamlaştırması kolay olacaktı galiba. Odanın ortasına yürüdü. Durana kadar Francis'in kendisini takip ettiğini fark etmemişti. İşte dedi, ben geldim artık. Bana madik atmaya çalışanı fena yaparım. Bu ilan Francis'e biraz salakça, hatta muhtemelen korkakça geldi. Ortak salonda kalmış birkaç kişi hem yaşlıydı hem de fiziksel olarak kuvvetsiz oldukları çok belirgindi. Ya da kendi uzak, özel dünyalarında kaybolmuşlardı. Tıknaz adamın ortaya koyduğu meydan okumaya karşılık verebilecek hiç kimse yoktu. İçindeki seslerin bağırıp çağırarak uyarmasına karşın Francis, nihayet varlığını fark edip kendisine doğru dönen adama doğru gitti. Sen dedi adam. Senin ağzının payını vermedim mi ben? Ne demek istediğini merak ettim dedi Francis ihtiyatla. Ne mi demek istedim? Adam ağzını eğip bükerek Francis'le dalga geçti. Ne demek istemişim? Ne dediysem onu demek istedim. Ne istediysem de onu dedim, o kadar. Francis fazlaca ataklıkla anlamıyorum dedi. Aradığın adam benim dediğinde ne demek istedin? Adam neresini anlamadın, gayet açık konuştum diye anırdı. Francis yine ihtiyatla hayır diyerek başını iki yana salladı. Konuşmadın. Kimi aradığımı sanıyorsun? Tıknaz adam sırıttı. Tanrı'nın sana yollayacağı belayı arıyorsun. Buldun da. Ne? Başına bela olamaz mıyım sanıyorsun? Yumruklarını sıkarak Francis'e gitti. Belden hafifçe öne eğilmiş vücudunu tabanca horozu gibi kurmuştu. İçindeki seslerin ısrarla yalvararak kaçmasını söylemesine karşın geri adım atmayan Francis, seni aradığımı nereden biliyorsun diye direndi. Herkes biliyor. Sen, öteki herif, bir de o dışarıdan gelen kadın. Herkes biliyor dedi adam esrarlı bir tavırla. Hiçbir şey sır kalmıyor diye düşündü Francis, sonra yanıldığını fark etti. Sana kim söyledi diye sordu birdenbire. Ne? Sana kim söyledi? Ne diyorsun sen be? Birini aradığımı sana kim söyledi dedi Francis. Sesi tizleşmiş, konuşması hızlanmıştı. O kadar alışık olduğu seslerden çok farklı bir güçle ileri itiliyor, ağzından çıkan her kelime, karşı karşıya olduğu tehlikeyi büyütmesine karşın soruları sormaya devam ediyordu. Sana beni aramanı kim söyledi? Tipimi kim tarif etti? Kim olduğumu, adımı kim söyledi? Kimdi o? Tıknaz adam elini kaldırıp Francis'in çenesinin hemen altında tuttu. Sonra parmak eklemleriyle hafifçe dokundu. Söz vermişti sanki. Orası beni ilgilendirir, seni değil dedi. Kiminle konuştuğum, ne yaptığım seni ilgilendirmez. Francis tıknaz adamın gözlerinin anlaması güç bir fikri anlamak üzereymiş gibi açıldığını fark etti. Hayal gücünde bir sürü uçucu maddenin karıştığını hissedebiliyordu. Bu patlayıcı karışımın bir yerlerinde de istediği bilgi vardı. Francis inat etti. Konuşmasını belki işe yarar diye yavaşlatarak, ''Tabii, sadece seni ilgilendirir.'' dedi. ''Ama belki beni de biraz ilgilendiriyordur. Beni köşeye çekip o dediklerini söylemeni, kimin istediğini merak ediyorum sadece.'' Tıknaz adam kimse istemedi diye yalan söyledi. Biri istemiş diye karşılık verdi Francis. Adamın eli Francis'in çenesinin altından çekilip düştü. Gözlerinde hiddetin altına gizlenmiş, elektrik akımı gibi geçen korkuyu gördü. Sırığın kafayı önce kendisine, sonra da kısa sarıya taktığı anları anımsadı birden. Tek bir fikrin içine çekilip soğurulma. Tek bir hissin deprem dalgası gibi insanı altına alması. Bütün bunlar insanın içinde. En kuvvetli ilaçların bile erişmekte güçlük çektiği bir mağarada olması. Sana ne diye direndi tıknaz adam. Sana bunu söyleyen adam benim aradığım adam olabilir dedi Francis. Tıknaz adam başını iki yana salladı. Defol be dedi. Sana yardım filan etmiyorum. Francis bir an tıknaz adamın tam karşısına dikildi. Kımıldamak istemiyor, sadece bulmasının çok önemli olduğu bir şeye yaklaştığını düşünüyordu. Çünkü bulacağı Lucy Jones'a götürebileceği somut bir şey olacaktı. Aynı esnada tıknaz adamın kafasının içindeki makinenin gitgide daha hızlı işlemekte olduğunu, öfkenin, çaresizliğin ve deliliğin tüm bildik korkularının bütünleştiğini görebiliyordu. O, volkan patlamasına benzer anda Francis bir düğmeye biraz fazla bastığını anladı. Bir adım geriledi ama tıknaz adam üstüne geldi. Alçak, soğuk bir sesle sorularından hoşlanmadım dedi. Francis geri çekilmeye çalışarak tamam bitti zaten dedi. Sorularını da sevmedim, seni de sevmedim. Neden peşimden buraya geldin? Ağzımdan ne almaya çalışıyorsun? Ne yapacaksın bana? Sorular tokat gibi iniyordu. Francis sağa sola bakarak kaçabileceği, saklanabileceği bir yer aradı ama yoktu. Ortak salonda kalmış birkaç kişi ortalıktan yok olmuş, kendilerini köşelerde gizlemişti. Yahut duvarlara ve tavana bakıyorlar, zihinsel olarak bambaşka bir yere gitmelerini sağlayacak her şeyi yapıyorlardı. Tıknaz adam yumruğunu Francis'in göğsüne dayayıp itti, bir adım geriletti, dengesini bozdu. Burnumun dibine girmenden hoşlanmıyorum dedi. Seni hiç sevmedim. Yine itti, bu sefer daha sert itti. Francis elini kaldırarak pekala, başından gidiyorum dedi. Tıknaz adam Francis'in önünde sıkılaşmıştı sanki. Bedeni gerilip uzamıştı. Aynen öyle dedi hırlarcasına. Ben de bu kararımı pekiştireyim. Francis yumruğun gelişini gördü. Ön kolunu son anda kaldırarak darbe yanağına inmeden önce biraz hafifletmeyi başardı. Bir an yıldızları gördü, arkaya doğru yuvarlanarak dengesini bulmaya çalıştı. Ayakları bir sandalyeye dolaştı. Bunun da esasen faydası oldu çünkü adamın ikinci yumruğunun hedefi şaşırdı. Sol kroşe burnunun hemen üstünden, ısısını hissedebileceği kadar yakından ıslık çalarak geçti. Francis yine kendini arkaya itti, sandalye yere devrildi. Tıknaz adam ileri atıldı. Bu sefer Francis'in omzunun tepesine inen ağır bir yumruk attı. Yüzü öfkeden kızarmıştı. Hırsından doğru yere isabet ettiremiyordu. Francis arka üstü düştü, yere çarpınca soluğu kesildi. Tıknaz adam tepesine bindi. Bacaklarını iki yana açıp göğsüne oturdu, tepesinde dikilmeye başladı. Francis kollarını yakalatmamayı başarmıştı. Adam Francis'in ön kollarına vahşice, dikkatsizce yumruklar indirirken o da korumaya, adama yararsız tekmeler atmaya çalıştı. Adam seni geberteceğim diye haykırdı. Geberteceğim. Francis kıvrandı, bir sağa bir sola kaçındı. Yumruk sağanağından kaçınmak için elinden geleni yaptı. Gerçekten ağır bir darbe almadığının, tıknaz adamın saldırısının avantajlarını bir mikrosaniye bile düşünse, İki katı öldürücü olacağının ancak belli belirsiz farkındaydı. Git başımdan diye bağırdı boşu boşuna. Kollarıyla saldırıları savuştururken iki kolu arasındaki daracık alandan adamın aniden saldırısını daha düzenli yapması gerektiğini fark etmiş gibi biraz doğrulup kendisini toparladığını gördü. Yüzü hala kıpkırmızıydı ama sanki içindeki öfke birimi tek bir akıma kanalize edilmiş gibi birdenbire amaçlı ve mantıklı bir ifade almıştı. Francis gözlerini kapadı, hiçbir işe yaramayacağını bile bile son kez yapma diye bağırdı ve ciddi şekilde yaralanmak üzere olduğunu fark etti, büzüldü. Adamı durdurmak için neler haykırdığının farkında değildi artık. Sadece ona doğru silindir gibi gelen hiddet karşısında çaresiz kaldığının farkındaydı. Seni geberteceğim diye yineledi tıknaz adam. Francis'in adamın ciddiyetinden pek az şüphesi vardı. Adam gırtlağının derinliklerinden bir haykırış koyverdi. Francis başını kaçırmaya çalıştı. Ama o an her şey değişti. Fırtına gibi bir güç Francis'le adama çarptı. Delirmiş bir kör düğüm halinde yuvarlandılar. Yumruklar, kaslar, darbeler, çığlıklar birbirine karıştı. Francis yana yuvarlandı. Birden tıknaz adamın ağırlığının göğsünden kalkmış olduğunu, serbest kaldığını fark etti. Yüzüstü yuvarlandı, duvara doğru kaçtı ve adamla Peter'ın aniden birbirine girmiş, birbirlerinin üstüne çökmüş olduğunu gördü. Peter bacaklarını adamın vücuduna sarmıştı. Bileklerinden birini tutarak elini yere yapıştırmayı başardı. Kelimeler bağırışmalardan oluşan bir kakafoniye dönüştü. Yerde topaç gibi döndüler. Francis tıknaz adamın kolunu kıracak kadar bükmekte olan Peter'ın da yüzüne vahşice bir öfke yerleşmiş olduğunu gördü. Tam o anda Francis'in görüş alanına iki torpido daha girdi. Beyaz önlüklü Moses kardeşler patırtıya katılmışlardı. Öfkeli bağırışmalar, çığlıklar bir ara koro halini aldı. Sonra koca kara tıknaz adamın diğer kolunu tutarken soluk borusunda kendi kapkalın koluna bastırmayı başardı. Bu arada küçük kara da Peter'ı adamın üstünden almış kanepelerden birinin üstüne beceriksizce savurmuştu. İri yalı olan kardeş ise adamı hareketsiz bırakacak şekilde kucaklamıştı. Adam küfürler ve ırkçı hakaretler savuruyor, nefes alamıyor, ağzından tüpük saçıyordu. Marsık ayılar, bırakın beni, bırakın. Bir şey yapmadım ben. Peter sırtını kanepeye verip bacaklarını önüne uzatarak yere kaydı. Küçük kara onu bırakıp kardeşinin yanına koştu. İkisi tıknaz adamı ustaca büküp altlarını aldılar, kollarını, bacaklarını yere sabitlediler. Bacaklarıyla bir süre tekme atmaya çalıştı ama sonra o da durdu. Francis yan taraftan birinin sıkı tutun dediğini duydu. Başını kaldırınca elindeki şırıngayı kaldırmış olan Evans'ın girişte durduğunu gördü. Bay kötü aman sıkı tutun diye yinelerken bir eline alkolle ıslatılmış gazlı bezi diğer eline de şırıngayı alıp iki kademeyle hisleri halindeki tıknaz adama yaklaştı. Adam yine kıvranmaya, debelenmeye başlamıştı. Hiddetle siktirin gidin diye bağırıyordu. Bay kötü adamın kolunun ufak bir kısmını alkolle sildi. Sonra iğneyi iyi öğrenilmiş tek bir hareketle batırdı. Adam yine siktir diye bağırdı. Ama bu sondu artık. Yatıştırıcı etkisini çabuk gösteriyordu. Francis tam olarak kaç dakika etki ettiğinden emin değildi. Çünkü zamanın normal akışının ucunu kaçırmıştı. Bunun yerine adrenalin ve korku gelmişti. Ama tıknaz adam saniyeler içinde gevşedi. Francis adamın deli bakışlı gözlerinin kaydığını, gevşekçe bir bilinçsizliğin onu ele geçirdiğini gördü. Moses kardeşler de gevşedi. Adamı sımsıkı tutan ellerini açtılar ve geri çekildiler. Adam yerde yatıyordu. Bay kötü, onu tecride götürmek için sedye gerekecek dedi. Biraz sonra kendinden tamamen geçmiş olacak. Küçük karayı işaret etti, bu da başıyla onayladı. Adam inledi, seyirdi. Rüyasında koştuğunu gören köpekler gibi ayaklarını hareket ettirdi. Evans başını iki yana salladı. Şu hale bak dedi, başını kaldırdı. İtfaiyeci Peter'ın hala yerde yattığını, nefesini düzenlemeye çalıştığını, üstünde kırmızı diş izleri kalmış olan elini oluşturduğunu gördü. Sen de dedi sertçe. Ben de ne diye sordu Peter. Tecritte 24 saat. Ne o? Bruce çocuğunu Seabird'ün üstünden almaktan başka bir şey yapmadım ki. Küçük kara yanında katlanır bir sedye ve bir hemşireyle geri dönmüştü. İlacın etkisi altındaki hastaya gidip deli gömleği giydirmeye başladı. Uğraşırken bir an başını kaldırıp Peter'a baktı. Başını belli belirsiz yana salladı. Ne yapacaktım? O herifin Seabird'e eşek sudan gelene kadar dövmesine seyirci mi kalacaktım? Evans, tecrit, 24 saat diye yineledi. Peter ama ben diye söze girdi. Evans kaşlarını kaldırdı. Ama sen ne? Beni tehdit mi ediyorsun? Peter derin bir nefes aldı. Hayır, sadece itirazımı dile getiriyorum. Kurallarda kavga hakkında ne deniyor biliyorsun. O kavga ediyordu, ben onu durdurmaya çalışıyordum. Evans, Peter'ın tepesine dikilip başını salladı. İlginç bir ayrımmış. Tecrit, 24 saatliğine. Kolay yoldan mı gitmek istersin, biraz daha mı sorun çıkmasını istersin? Şırıngayı kaldırıp Peter'a gösterdi. Francis, Evans'ın Peter'ın yanlış seçimi yapmasını gerçekten çok istediğini anladı. 41. ayrımın sonu sayfa 345, devamı 42. ayrımda.